Ayrım 19.
Neyse ki karnım doydu. O'Connell Caddesi'nden aşağı inip ara sokaklardaki barlara kadar her yeri arayabilirim artık. Ve babamı Gleason's Bar'da buluyorum. Şarkısını nasıl tanımam? Başkaları ne kadar şaşarsa şaşsın, bu yalnızca beni ilgilendirir. Antrenin yeşil vadeleri beni kucaklarken ne hissedeceğimi bir tek yüreğim bilir. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyor ama ne yapacağımı bilemiyorum. Annem gibi öfkeden çılgına dönmüş bir durumdayım. İçimden bara dalıp babama bir tekme atıp çıkmak geliyor ama böyle bir şey yapamam. Çünkü birlikte ateşin karşısında oturduğumuz ve bana Chuchuliana'yı, Davelera'yı, Roosevelt'i anlattığı o güzel anlar var. Eğer bebeğin 5 sterliniyle bira içip sarhoş olmuşsa bir nedeni vardır. Onun gözlerinde Eugene'in Oliver'ı özlediği ve aradığı günlerdeki o hüzünlü bakışların aynısını görebiliyorum. En iyisi eve dönüp anneme onu bulamadığımı söylemek. Annem bebekle yatakta yatıyorlar. Melici ve Michael yukarıda İtalya'da uyumuşlar. Anneme bir şey söylememe gerek kalmayacak. Az sonra barlar kapandığında babam şarkılar söyleyerek eve gelecek ve bize İrlanda uğruna ölmeye hazır olduğumuza dair yemin ettirerek birer peni verecek. Ama bu kez her şey çok farklı olacak. Babamın kendi maaşını ya da işsizlik sigortasından aldığı parayı içkiye yatırması yeterince kötü bir şey. Ancak yeni doğmuş bebeğin parasıyla bunu yapması annemin de dediği gibi olacak şey değil. 8. 10 yaşındayım ve St. Josephski Lisesi'nde psikospos tarafından yapılacak özel duayla 2. Aşağı Rabbani ayinine hazırlanıyorum. Okulda bize ayine müdürümüz Mr. O'Neill hazırlıyor. Bu ikinci sınavdan sonra artık kutsallığa erişeceğimizi söylerken gözleri yuvalarından fırlıyor. Artık kutsal ruhun niteliklerine kavuşacağız. Bilgelik, anlayış, öğüt verme, cesaret ve metanet, bilgi, dindarlık, tanrı korkusu. Bütün bu niteliklerle tanrı katının altında ama insandan üstün birer varlık olacağız. Bütün öğretmenlerle rahipler artık gerçek birer asker olacağımızı söylüyorlar. Bu da dinsizler ve günahkarlar tarafından bir saldırıya uğrar ve savaşa girişirsek şehit olmaya hak kazanacağımız anlamına geliyor. Yine ölmek. Onlara din uğruna ölemeyeceğimi, çünkü İrlanda uğruna ölmek için yemin ettiğimi söylemek istiyorum. Mickey Molloy, sen dalga mı geçiyorsun diyor. Din için ölmek palavra. Sadece bizi korkutmak için bu palavraları atıyorlar. İrlanda uğruna ölmek de palavra. Artık hiç kimse hiçbir şey uğruna ölmüyor. Yeteri kadar insan ölmüş. Ben ne İrlanda uğruna ne de din uğruna ölürüm doğrusu. Belki annem için ölebilirim. Mickey her şeyi biliyor. O artık 14'üne giriyor. Sara krizleri geçiriyor ve pek çok şeyi önceden görebiliyor. Büyükler din uğruna ölmenin çok büyük bir onur olduğunu söylüyorlar ama henüz değil diyorlar. Çünkü bu ikinci sınav da ilk sınav gibi mutlu bir gün. Kapı kapı dolaşıp para ve şeker toplayacağız. Tam bu heyecanlı günler sırasında zavallı Peter Doley hayatımıza giriyor. Ona Quasimodo diyoruz çünkü gerçek adının Charles Laughton olduğunu bildiğimiz Notre Dame'ın kamburundaki Quasimodo gibi kambur. Bizim Quasimodo'nun tam 9 tane kız kardeşi var. Hatta annesini zavallı Peter'ı hiç istemediğini söylüyorlar. Ama melekler onu getirmiş ve meleklerin getirdiği bebeklere karşı gelmek günahtır. Quasimodo bizden büyük, 15 yaşında. Kirpi gibi dimdik kızıl saçları olan yeşil gözlü bir çocuk. Ancak tek yüzü sürekli kayıyor ve Quasimodo gözünü yerine getirmek için sürekli şakağını yumrukluyor. Sağ bacağı da diğerine kıyasla kısa ve çarpık. Adım atarken bir dans figürü yapıyormuş gibi bütün vücudu soru işaret şeklini alıyor. Her an düşecekmiş gibi geliyor insana. Quasimodo sürekli olarak sakat bacağına lanetler okuyup dünyaya küfrediyor ama o kadar güzel bir aksanı var ki şaşarsınız. Bu aksanı BBC radyosundaki spikerlerden kalkmış. Quasimodo daha 12 yaşındayken bu görünüşü ve dünyanın ona bakışı nedeniyle kendine farklı bir iş bulması gerektiğini düşünmüş ve görünmeden sadece sesiyle BBC radyosunun mikrofonlarının gerisinde çalışmaya karar vermiş. Ama Londra'ya gitmek kolay değil, para gerek. İşte bir cuma günü tam ikinci sınavdan önce Billy ile bana bu nedenlerle bir öneride bulunmaya geliyor. Eğer topladığımız paralardan ona ikimiz de birer şilin verirsek yağmur borusuna çıkıp kız kardeşlerini banyo yaparken çırılçıplak seyretmemize izin vereceğini söylüyor. Ben hemen kabul ediyorum. Ama Billy benim kendi kız kardeşim var diyor. Ne diye bu iş için para vereyim? Quasimodo kendi kız kardeşini çıplakken seyretmek o kadar büyük bir günahtır ki diyor. Ben bile bu günahı bağışlayacak bir rahip tanımıyorum. Psikoposa çıkman gerekebilir. Onlar da biliyorsun din teröristleridir. Billy de kabul ediyor. O cuma gecesi Quasimodo'nun evinin yağmur borusuna tırmanıyoruz. Hava nefis. Haziran ayında Dolunay Limerick'in üstünde yüzüyor adeta. Shannon nehrinden tatlı bir esinti geliyor. Quasimodo tam Billy'nin yağmur borusuna tırmanmasına yardım ederken kim geliyor bilin bakalım. Mickey Molloy. Saralım Mickey. Quasimodo'ya al sana bir şilin diyor. Beni yukarı çıkart. Mickey de 14 yaşında. Hepimizden büyük ve el arabasıyla kömür taşımaktan kasları iyice gelişmiş. Pa eniştem gibi eli yüzü kömür tozu içinde ve sadece gözlerinin aka görülüyor. Bir de alt dudağında beyaz köpükler. Bu da her an bir sara krizi geçirebileceği anlamına geliyor. Quasimodo sıranı bekleyeceksin diyor. Önce onlar çıkacak. Bekleyecekmişim. Mickey boruya tırmanıveriyor. Billy itiraz ediyor ama Quasimodo başını sallayarak ne yapayım diyor. Mickey her cuma bir şirin getiriyor. Onu yukarı çıkarmazsam bu yaptığımı anneme söyler. Ve annem de beni kömürlüğe tıkar. Bütün gün farelerle orada kalamam diyor. Saralı Mickey çoktan yağmur borusunun tepesine çıkmış tek eliyle tutunmuş kızları seyrediyor. Diğer eli cebinde sürekli hareket ediyor ve derken yağmur borusu da Mickey ile birlikte sallanarak çatırdamaya başlıyor. Quasimodo Mickey diye fısıltıyla ona sesleniyor. Yağmur borusunda şey yapmanın sırası mı? BBC aksanı tamamen kaçmış Limerick ağzıyla konuşuyor. Çabuk in aşağı yoksa anneme haber veririm. Mickey'nin cebindeki eli daha hızlı hareket etmeye başlıyor ve boru tekrar çatırdayarak devriliyor. Mickey yerde yuvarlanırken ölüyorum diye bağırıyor. Mahvoldum tanrım. Ağzındaki köpüklere kan karışmış, dudağını ısırmış. Quasimodo'nun annesi bağırarak evden çıkıyor. Ne oluyor? Aynı anda mutfağın ışığı bahçeyi olduğu gibi aydınlatıyor. Quasimodo'nun 9 kız kardeşi yukarıdaki camdan ciyak ciyak bağırışarak aşağı inmişler. Billy kaçmaya çalışırken Quasimodo'nun annesi onu yakalayıp eczacı O'Connor'a git diyor. Ambulans çağırsın ya da doktor bulsun çabuk. Sonra dönüp bize mutfağa girmemizi söylüyor. Quasimodo'yu tekmeleyerek hole sokuyor. Zavallı çocuk ellerinin ve dizlerinin üstünde. Annesi sürükleye sürükleye onu kömürlüğe tıkıyor. Aklın başına gidene kadar orada kal da gününü gör. Quasimodo içeriden annesine yalvarıyor. Artık tamamen Limerick ağzıyla ay of diye sesler çıkarıyor. Bir daha kimseyi yağmur borusuna çıkartmayacağım anneciğim. Sana Londra'dan para yollayacağım anneciğim. Mickey yerde sırt üstü yatmış, ara sıra vücudu sarsılıyor ve yerde eğilip bükülüyor. Ambulansla onu hastaneye kaldırıyorlar. Omzu kırılmış ve dili dişlerinin arasına sıkışıp paramparça olmuş halde. Annelerimiz anında olay yerinde bitiveriyor. Mrs. Dowley ah ne utanç verici diyor. Kızların bir cuma akşamı rahat rahat banyo yapamayacak mı? Bu çocuklar yarın sınava girmeden günah çıkartmak zorundalar. Aman tanrım ne utanç verici. Annem başka çocukları bilmem ama ben bir yıldır oğlumun ayin elbisesi için para biriktiriyorum diyor. Tam bir gün önce rahibin karşısında günah çıkartmaya gönderemem onu. Yok ayine hak kazanmıyor diyecek elbise de seneye kadar küçülecek. Ne o? Mona Dolley'in çıplak kışını görmüş diye bu kadarı fazla. Beni kulağımdan tuttuğu gibi eve götürüp papanın resmi önünde diz çöktürüyor. Yemin et Mona Dolley denen o şırfıntının çıplak vücuduna bakmadım diye yemin et. Yemin ediyorum. Eğer yalan söylüyorsan yarın ayine giremezsin. Bu da kutsal dinimize en büyük saygısızlık olur. Yemin ediyorum. Bunu ancak psikopos bağışlayabilir. Yemin ediyorum. Pekala, şimdi yatağına gir. Bir daha o tanrının şaşırttığı zavallı kuyusu Mona Dolley denen çocuğun yanına yaklaşmayacaksın. Ertesi gün hepimiz kutsanıp psikoposun onayından geçiyoruz. Bana 4. emir sorusu geliyor. Hemen annenle babana saygı göster diye cevap veriyorum. Psikopos yanağımı okşuyor ve gerçek kilisenin gerçek askeri oluyorum. Diz çöküp kömürlükte kilitli Quasimodo'yu düşünüyorum. Acaba her şeye rağmen ona BBC'ye gitmesi için bir şilin vermeli miyim? Ancak kısa bir süre sonra Quasimodo'yu tamamen unutuyorum. Çünkü birdenbire burnum kanamaya başlıyor. Başım dönüyor. Sınıf arkadaşlarım St. Joseph Kilisesi'nin kapısında aileleriyle öpüşüp kucaklaşıyorlar. O gün pırıl pırıl bir hava var ama hiçbir şey umurumda değil. Üstelik o sıralar babam işe girmiş. Bu bile umurumda değil. Annem beni öpüyor. Buna da aldırdığım yok. Çünkü burnumun kanaması bir türlü durmuyor. Annemse takım elbise mahvolacak diye endişe ediyor. Kilisede ortalık işlerine bakan Stephen Casey'yi bulup bir bez parçası istiyor. Burnuma tıktığı bu bez parçası çok canımı yakıyor. Hadi para toplamaya gitmeyecek misin diye soruyor anne. Bana ne diyor. Melici olmaz Frankie diye atılıyor. Ona Dirk sinemasına götüreceğime ve tıka basa şeker yiyeceğime dair söz vermiştim. Oysa o anda sadece yatmak istiyorum. St. Joseph Kilisesi'nin merdivenlerine öylece uzanıp sonsuza dek uyuyabilirim. Annem anneannemin nefis bir kahvaltı hazırladığını söylüyor. Yemeğin düşüncesi bile midemi bulandırıyor. Hemen kaldırıma koşup kusuyorum. Herkes bana bakıyor. Aldırdığım yok. Annem sonunda beni eve götürüp yatırmaya karar veriyor. Arkadaşlarım şaşkın, para toplamak yerine eve gidip yatılır mı diye düşünüyorlar. Annem üstümdeki takım elbiseyi çıkarmama yardım ediyor ve beni yatırıyor. Bir bez parçasını ıslatıp enseme koyuyor, kanıma bir süre sonra duruyor. Sonra bana çay getiriyor ama çayı görür görmez tekrar kusuyorum. O arada Mrs. Hannon geliyor ve çocuk çok hasta görünüyor dediğini duyuyorum. Onu doktora götürmelisiniz. Annem günlerden cumartesi diyor. Dispanser kapalı, nereden doktor bulabilirim ki? Akşam babam Frank's An fabrikasındaki işinden eve geliyor. Durumumu şöyle açıklıyor. Oğlan büyüyor artık. Ergenlik çağı belirtileri. Anneannem de aynı şeyi söylüyor. Tek haneli yaşlarını dolduran çocuklarda böyle değişimler olur. Burun kanaması hepsinde görülür. Demek çok kanı varmış. Bırakın içi temizlensin, bir zararı yok. Günler geçiyor. Uyur uyanık Melici ile Michael'ın gece yanımda yattıklarını fark ediyorum. Melici, Frank'in vücudu ateş gibi diyor. Michael'ın bacağıma kan bulaştı dediğini duyuyorum. Annem bu kez ıslak bezi burnuma koyuyor. Enseme de bir anahtar yerleştiriyor. Ama faydası yok. Pazar sabahı her tarafım kan içinde uyanıyorum. Kanlar göğsüme kadar akmış. Annem alttan kanadığımı söyleyince babam yine ergenlik belirtileri diyor. Her zaman eve gelen Mr. Troy tatile çıkmış. Pazartesi sabahı getirdikleri doktor viski kokuyor. Üşütmüş olduğumu ve yataktan çıkmamam gerektiğini söylüyor. Günler geçiyor. Yataktayım ve kanamam devam ediyor. Annem çay yapıyor, et suyu yapıyor, içemiyorum. Zavallı kadıncağız dondurma bile alıyor ama dondurmanın görüntüsü midemi bulandırıyor. Mrs. Hannon, bu doktor bir şeyden anlamıyor diyor. Troy döndü mü acaba, bir öğrensenize. Annem doktor Troy'u bulup getiriyor. Adam göz kabaklarımı ters çevirip bakıyor, sırtımı dinliyor ve beni arabasına attığı gibi hastaneye götürüyor. Annem doktorun peşinden koşuyor. Doktor tifoya yakalandığımı, onun için ateşimin yüksek olduğunu söylüyor. Annem, Tanrım, bütün çocuklarımı böyle kaybedecek miyim? Bu hiç bitmeyecek mi diye ağlıyor. O da arabaya binip beni kucağına alıyor. Hastaneye gidene kadar ağlıyor. Hastane yatağının bembeyaz çarşafları serin. Hemşerilerin üniformaları da bembeyaz ve tertemiz. Rahibe Rita da beyazlar giymiş. Doktor Humphrey ile Doktor Chample'ın boyunlarında asılı aletler var. Sırtıma, göğsüme buz gibi aletleri değdirip duruyorlar. Karyolamın başucuna asılı tüplerden uzanan boruları iğneyle sağ elimin üstüne ve ayak bileklerime bağlıyorlar. Sana kan veriyoruz Frenchis diyor Rahibe Rita. Sarsfield kışlasından askerlerin bağışladığı kanlar bunlar. Annem başımdan ayrılmıyor. Hemşire bu çok olağanüstü bir durum diyor anneme. Ateşli hastalıklar hastanesine mikrop kapacakları endişesiyle hiç kimseyi yatırmazlar ama oğlunuzun durumu için yüzünden size bir ayrıcalık tanıdılar. Eğer bunu atlatırsa korkmayın. Ben sürekli uyuyorum. Bir keresinde gözlerimi açtığımda annem yok ama odada bir hareket var. Rahip Goffrey'e gelmiş. Odanın bir köşesinde masaya oturmuş dua okuyor. Tekrar dalmışım. Beni uyandırıyorlar ve Rahip Gore'yi alnıma yağlar sürerek dua ediyor. Bu yağ sürme işleminin bir ölüm duası olduğunu biliyorum ve öleceğimi anlıyorum. Ama bu bile umurumda değil. Beni zorla kaldırıp ağzıma kutsal ekmeği verdiklerinde ödüm kopuyor. Çünkü midem bulanacak diye korkuyorum. ama tekrar uykuya dalıveriyorum. Uyandığımda ağzımda ekmek filan yok. Hava kararmış. Başucumda Doktor Chample oturuyor. Bileğimi tutmuş, gözü saatte. Kızıl saçlı, gözlüklü bir adam. Benimle konuşurken her zaman gülümsüyor. Odada dolanıyor, camdan bakınıyor, bir şeyler mırıldanıyor. Derken bir sandalyeye kıvrılıp uyukluyor. Uykusunda horluyor ve osuruyor. Artık iyileşeceğime inanıyorum çünkü bir doktor ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir çocuğun karşısında uyuyup osurmaz. Rahibe Rita sabah pırıl pırıl güneşin altında bembeyaz üniformasıyla doktorun yaptığı gibi bileğimi tutup saatine bakıyor. Gülümseyerek, evet Francis diyor, işin zor kısmını atlattık. Tanrı dualarımızı kabul etti. Biliyor musun, okuldan yüzlerce çocuk senin için dua etti, yüzlerce. Birilen kanla sağ kolumla ayak bileklerimdeki damarlarımın atışını hissediyorum. Çocukların duaları umurumda bile değil. Rahibe Rita odadan çıkarken bembeyaz üniformasının hışırtısını ve elindeki tesbihin sesini duyuyorum. Tekrar dalıyorum. Uyandığımda babam yatağın kenarına oturmuş elimi tutuyor. Uyandın mı oğlum? Ağzım kupkuru. Bir tek kelime edemiyorum. Sadece elimle ağzımı işaret ediyorum. Babam hemen bir bardak su uzatıyor. Su tatlı ve serin. Babam elimi sıkıyor ve sen güçlü bir askersin evlat diyor. Öyle ya, bana asker kanı vermişlerdi. Artık tüpleri çıkarmışlar. Başucumdaki şişeler de kaldırılmış. Rahibe Rita odaya geliyor ve babama artık gitmesi gerektiğini söylüyor. Onun gitmesini istemiyorum çünkü babam çok üzgün görünüyor. Pediklose'nin okulda kekimden çıkan üzümü verdiğim günkü ifadesini andıran o üzüntülü hali beni çok etkiliyor. Babamın üzülmesine hiç dayanamam zaten. Onu öyle görünce ağlamaya başlıyorum. Rahibe Rita, aşk olsun Francis diyor. Askerler hiç ağlar mı? Yarın sana müthiş bir sürprizimiz var. Hiç ummayacağım bir şey. Hadi söyleyeyim istersen. Sabah kahvaltısında nefis bisküvilerle çay vereceğiz sana. Ve baban da bir iki gün sonra tekrar gelecek. Öyle değil mi Mr. McCord? Babam başını sallayarak uzanıp tekrar elimi tutuyor. Gözlerimin içine bakıyor ve geri dönüp odadan çıkacakken duruyor. Tekrar yanıma geliyor ve alnımdan öpüyor. Hayatımda ilk kez babam beni böyle öpüyor. Mutluluktan uçacak gibi oluyorum. Odada iki yatak daha var ama ikisi de boş. Hemşire hastanedeki tek tüfe hastası sensin diyor ve bunu atlatmamızın bir mucize olduğunu söylüyor. Yanımdaki odada boğuştu ama bir sabah oradan bir kızın bana seslendiğini duydum. Hu hu, tifolu çocuk, uyanık mısın? Evet. Kendini daha iyi hissediyor musun? Evet. Neden hala oradasın peki? Bilmem, hala yatıyorum. Kollarıma, bacaklarıma iğneler sokup kan verdiler. Şimdi de ilaç alıyorum. Biraz kendinden söz etsene. Bu ne biçim soru diye düşünüyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Hey, orada mısın? Evet. Adın ne? Frank. Güzel bir isim. Benimki Patricia Madigan. Kaç yaşındasın? 10. Kız düş kırıklığına uğramış gibi susuyor. Ağustos ayında 11 olacağım, yani bir ay sonra. Bu daha iyi. Ben de senden bir ay sonra 14 olacağım. Eylül ayında. Benim neden hastanede yattığımı sormayacak mısın? Neden? Difteri ve bir hastalık daha geçirdim. Bir şey daha, ne demek? Doktorlar da bilmiyor. Babam uzun yıllar Afrika'da yaşamış. Belki orada kaptığı bir hastalık olabilir diyorlar. Ben de ölümlerden döndüm. Biraz tipini tarif etsene. Siyah saçlıyım. Milyonlarca siyah saçlı insan var. Gözlerim kahverengi ama ela dedikleri renkten. Yeşil karışık. Ela gözlü binlerce insan var. Sağ elimin üstü ve ayak bileklerim dikiş içinde. Bana asker kanı verdiler. Aa, sahi mi? Evet. Desene asker gibi selam verip rap rap yürüyeceksin artık. Bir kumaş hışırtısı ve tesbih sesi duyuyorum ve ardından Rahibe Rita'nın sesi geliyor. Ne oluyor orada? Odadan odaya konuşmak yok. Hele bir kızla bir erkek. Beni duydun mu Patricia? Evet Rahibe Rita. Francis, sen de duydun mu? Evet Rahibe Rita. İkiniz de bu hastalıkları atlattığınız için Tanrı'ya dua ediyor olmalısınız. Tesbih çekip başucunuzda duran dua kitaplarını okuyor olmanız gerek. Bir daha birbirinizle konuştuğunuzu duymayayım. Odanın kapısından bana parmağını sallıyor. Hele sen Francis, yüzlerce binlerce çocuk senin için o kadar dua etti ki şükretmelisin. Rahibe Rita gittikten sonra bir süre sessizlik oluyor. Derken Patricia'nın fısıldayarak "Şükretmelisin Francis, şükretmelisin" dediğini duyuyorum. "Tesbih çekin, tesbih." Öyle çok gülüyorum ki hemşirelerden biri "bir şey mi oldu?" diye koşarak odama dalıyor. Hem de beni en çok ürküten hemşirelerden biri. "Ne o Francis? Gülüyorsun ha? Şu Madigan denen kızla yine konuşuyorsunuz değil mi? Rahibe Rita'ya bunu derhal rapor edeceğim. Zaten bu kadar gülmen de senin için iyi olmaz. İç organların bir zarar görürse karışma." Hemşirenin uzaklaşmasıyla Patricia'nın sesi duyuluyor. "Gülüyorsun ha Francis. İç organların için bu hiç de iyi olmaz. Tesbihini çek ve iç organların için dua et Francis." Perşembe günleri annem ziyarete geliyor. Babamı da görmek istiyorum. Artık tehlikeyi atlatmış durumdayım ama sadece bir ziyaretçiye izin veriyorlar. Hem annem babamın işte olduğunu söylüyor. "Tanrım, savaş varken işine devam etsin de" diyor. "Şu İngilizler un için ölüyor." Annemin bana çikolata getirmesinden babamın işe devam ettiğini anlıyorum. Çünkü işsizlik sigortasından gelen parayla bana asla çikolata alamazdı. Annem babamdan mesajlar getiriyor. Babam kardeşlerimin benim için dua ettiklerini ve hastanede doktor ve hemşirelerle rahibelerin sözünü dinlememi, dua etmeyi de ihmal etmememi söylüyor. Annemin ifadesine göre çaresiz durumların azizi S.T. Juden'in beni kurtardığına inanıyormuş. Gerçekten de durumum çaresizdi, bunu biliyorum. Patricia başucunda iki kitabı olduğunu anlatıyor. Biri şiir kitabıymış ve onu çok sevdiğini söylüyor. Diğeri ise İngiltere Tarihi adlı bir kitap. Bu kitabı isteyip istemediğimi soruyor ve kitabı yerleri silen hademe Seamus'a veriyor. Adamcağız kitabı getiriyor ama diftirli bir hastadan tifolu bir hastaya herhangi bir şey vermesinin yanlış olduğunu, mikrop taşıyacağını ve eğer ben de difteri olursam bunu onun yaptığını anlayacaklarını, işinden olacağını sıralayarak söylüyor. "İşimden olursam sokaklarla İrlanda şarkıları söyleyerek elimde bir teneke kutuyla dolaşmak zorunda kalırım. Bunu yapabilirim" diyor. Çünkü bu vatanın yüzyıllardır çektiklerinden sonra bütün kahramanlık şarkılarını ezberledim. Başka şarkı da bilmiyorum zaten. Bir de viski içmenin keyfi hakkında şarkılar söylerim. "Aa evet, Roddy McCurley şarkılarını biliyor." Tam bana söylerken hemşire Kerry odaya gelip "Ne oluyor Seamus?" diye onu azarlıyor. "Bu hastanede şarkı söylenmeyeceğini herkesten çok senin bilmen gerekir. Bu durumu Rahibe Rita'ya bildireceğim." "Yalvarırım, bunu yapmayın hemşire Kerry." "Bu seferlik göz yumacağım ama şarkı söylemenin hastalar üzerinde kötü etki yapacağını bilmen gerek."